BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas.
Atiye Bey, merhaba.
Hoş geldiniz Semih'ciğim. Hoş geldiniz oturma odamıza değerli izleyiciler.
Burası oturma odası mı, salon mu?
Valla ben de emin değilim. Yani siz geldiğinizde kullanıyoruz. Bir tek onun dışında pek kediler kullanıyor.
Stüdyo diyeyim o zaman.
Stüdyo, evet.
Ev stüdyosu.
Ev stüdyosu.
Ev hapsi gibi.
Ya şimdi zaten hafta sonunda medya operasyon diyorlar. Yapma, kafamı karıştırma ya. Bir bavul da hazırlatma bana.
Buraya keseceğim ben. Neden? Kullanmayız, başka bir giriş mi yapsın?
Neden? Hayır, kullanırız bir şey olmaz. Niye kullanmayız ya? Sansür mü var bu ülkede ya?
Evet. Yok ki
özgür,
ya.
Basın özgürlüğü sürekli açıklama yapıyor.
Dünyaya örnek oluyoruz ya.
Tabii ki ya. Atiye Bey, muazzam bir gündem var. Ekonomiden siyasete, dışarıdan içeriye. Amerika'da Trump üniversiteler üzerinde baskı kuruyor. Diğer yandan Amerika'da inanılmaz teknolojiler gelişiyor. Türkiye zaten kendi derdinde vakit geçirmekte. Çok başarılı bir ülkeyiz. Hepsini konuşacağız ama önce sponsorumuz Midas'a çok teşekkür ederek başlayalım.
Her zaman yanımızda, sağ olsunlar.
Midas'ın güzel özelliklerinden videomuzun içerisinde bahsedeceğiz. Açıklamada link var zaten. Sabredemeyenler oraya tıklayabilir hemen. Atiye Bey, ekonomiye başlayalım. Hı hı. Merkez Bankası 48-49'dan fonluyordu piyasayı. 46'ya düştü. Bu neden önemli? Acaba Haziran'daki PPK'da faiz indirimi mi gelecek? Çünkü ilk olarak işte 49'dan 46'ya inmesi iş güven faizin, ardından da Merkez Bankası'nın PPK'da 43'e veya 40 neyse kaça indireceksin indirmesi bekleniyordu. Ya. Evet. Acaba ilk adım geldi mi? Faiz indirimleri başladı mı?
Ya çok güzel bir kelime kullandın. İş gören faiz. Çünkü yine bant politikasındayız. Bir sürü faiz var. İş gören faiz de TLRF. O hakikaten bayağı bir gevşedi. Ben bunun Merkez Bankası'nın bilinçli bir icraatı olduğunu henüz emin olmadım. Bence piyasada çok fazla TL'lik kitle var. Yani millet veyahut da dışarıdan birileri getirip döviz bozduruyor. Ya da belki turist takımları başladı. TCMB'nin dövizin yükselişine karşı kullanacak çok aracı var da aşırı Türk lirası likiditesine karşı yeterli aracı yok. O yüzden tepki vermekte gecikmiş olabilir. Ama gelecek hafta boyunca da iş gören faiz yine 45'ler seviyesine kalırsa, o zaman evet, Merkez Bankası'nın bundan sonraki toplantıda bir faiz indirimi yapacağı veyahut da bandı daraltıcı ya da banttan çıkabileceği görüşünü savunabiliriz.
Ki siz ona erken olduğunu düşünüyorsunuz.
Yok. Bence Merkez Bankası özellikle bu siyasi şokların, operasyonların yatırımcı algısını, Moody algısını sürekli bozduğu bir ortamda henüz kaybettiği 50 milyar dolar rezervin 12-13 milyarını geri almışken böyle bir hata yapmaz diye düşünüyorum.
Şimdi rezerv demişken bunu biraz son soracaktım ama şimdi o konuyu açayım. Şimdi biz Mayıs 2023 seçimlerinden önce 128 milyar dolar nerede sebebiyle tüm seçim boyunca, seçim dönemi boyunca hep rezervler üzerinden bir ekonomi yorum yaptık. Şimdi aynı şekilde hem rezervler yükselirken hem de rezervler düşerken sürekli bir rezerv üzerinden ekonomi yoğunluğu var. Bu Mayıs seçiminde gördük ki rezerv ve satılması esasında seçmen davranışları üzerinde çok büyük bir etkisi olmadı. Biz acaba ekonomi fazla mı rezerv üzerinden yoğunluyoruz? Rezerv gerçekten bu kadar önemli mi ekonomi için?
Gerçekten de öyle. Bu yine biraz finansal okuryazarlığın düşük olmasından. Yani insanlar bu konuyu bilmek zorunda. Hepimiz ekonomi konusunda kararlar alıyoruz günlük hayatımızda. Hangi veriyi takip edeceğiz sorusu karşımıza çıkıyor. En kolay işte bu. Yani önce döviz kuru, sonra da rezervler. Mesela borsa bence bunların arasında değil. Kesinlikle hayır. Yani örneğin çarşamba gününü, o gün çok önemli iki tane veri açıklandı. Reel sektör güven endeksiyle kapasite kullanım oranı. İkisi de düştü ama kimse buna göre ekonomik planlarını yapmıyor. Bir neden de herhalde işte son verilere göre bankalardaki mevduatın %78'ini toplumun %1'i sahip. Onlar çok yakından takip ediyorlar. Çünkü rezerv azalışlarının bir noktada ödemeler dengesi krizine yol açması veyahut da aşırı artan rezervlerin faiz indirimi tetiklemesini bekliyorlar. O onlar açısından doğru olabilir. Şirketler veya işte vatandaşlar açısından çok geçerli bir kriter değil.
Döviz neden artıyor bu arada? Küçük küçük artışa devam ediyor. Hem sepette artıyor hem de dolar artıyor. 39'u geçti.
Evet, yani onu ben de dikkatimi çekti. Açıkçası nedenlerini bilemiyorum. Belki Türk lirasının aşırı değerlendirdiği görüşüne Merkez Bankası da sahip çıktı. Ve ona göre biraz daha yuları gevşetti. belki hem bu kadar güçlü bir Türk lirası hem de çok yüksek faizin reel sektöre zarar verdiğine dair yorumlar onların veya sarayın kulağına gitti. Bu noktada bir adım atmaları istendi. Ama böyle bir iki günlük gelişmelere pek bakmam. Dediğim gibi yani bu bir hafta boyunca biz şu anda dolar TL'nin ayda dolar lehine %1 ila 1,5 arasında değer kazanmasını bekliyoruz. Bunun üstüne bir çıkış olursa o zaman Merkez Bankası'nın kur politikasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalırız.
Atiye Bey, uçakta var mıydınız Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağında?
Tabii. Beni özel odasında misafir ediyor. Ben o gruplara girmiyorum.
Oo, tabii size yakışmaz o. Siz yoktunuz uçakta ama uçakta önemli açıklamalar yaptı. Biz geçen hafta da konuştuk. Bu Vestel muhabbeti daha da çok konuşuldu. Denizli'de bir tane tekstil firmasında çok ciddi işten çıkartma yaptı. Antep'teki şirketleriniz oldu. Evet. Hep konuşuyorlar. Biz de konuştuk. İşte İSO Başkanı da açıklama yaptı. TOK Başkanı da açıklama yaptı. Artık iktidar buna herhalde sessiz kalamadı. Erdoğan açık dedi ki kredi garanti fonunu ben de önemsiyorum. Bu noktada adım atıp kredi garanti fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var. Ki piyasa hareketlensin. İTO Başkanı hemen açıklama yaptı, destekliyoruz diye. Mehmet Şimşek de biz bu yöne girmeden önce 30 milyar liralık bir KGF'nin devreye gireceği söylendi. Ne diyor bu KGF? Daha önce hayatımızda vardı, şimdi ne olacak?
KGF bu KKM'den önce hükümetin ekonomiyi bir nebze ayakta tutmak için uyguladığı resmen yani şirketlere ulüfe dağıtma şeyiydi. Çünkü şirketler geri ödemeyeceklerini biliyorlardı, ona göre de harcadılar zaten. Bu sefer çok daha tedbirli oluyorlar. Krediye erişmek için çok daha yüksek standartlar getiriliyor. Yalnız 30 milyar rakam biraz yanıltıcı. Aslında bu 30 milyar kefalete tabi. Bankalar bunu kullanarak 200-300 milyar lira arası bir kredi hacmi genişletebilirler kurumsallara. Faiz oranının belirlenmesini bekliyoruz. Faydalı olur mu? Tabii ki olur. Eğer sırf o açıdan bakarsak sanırım 3'te 2'si işletme sermayesine gidecek. Çok ciddi bir sıkıntı. 3'te 1'i de sabit sermaye yatırımlarına. Ama şöyle bir sorun var. Ekonomi politikası nedir kardeşim? Biz bir yandan para politikasını sıkıyoruz. Enflasyon düşsün diye. Bunun doğal sonucu olarak şirketler zora girecek. İkincisi şirketler zora girdi diye para basmıyoruz ama yani bankacılık sistemi vasıtasıyla bol kredi dağıtıyoruz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Kimse hiçbir şeyden ödün vermeden bir sürü amaca ulaşmaya çalışıyor. Hem %4-5 büyüyelim hem enflasyonu 20'ye çekelim. Olmaz. Tabii ki şöyle denilebilir. Ya işte bu arz yönlü tedbir. Yani aslında üretimi arttırmak için. Eyvallah ama sonuçta bu da başkalarına dağıtılıyor. Onlar da gidip tüketimde harcıyorlar. Yani ikisini bu anlamda birbirinden ayırmak zor. Merkez Bankası öyle kolay kolay faiz indiremez. Konkordatolar mesela bazı sektörlerde kaçınılmaz. Tekstilde biliyoruz. Şirketlerin kendi kusurundan çok ihracat koşulları ve kur politikası etkili oluyor. Yine gıda sektöründe gıda fiyatlarının erişilmez hale gelmesi, maliyet baskılarının fiyatlarla telafi edilememesi gibi nedenlerle sıkıntı var. Orada da çok büyük bir çare olmaz. Bunlar yapısal değişimlerin sonucu.
Atiye Bey, piyasada konuşmuşken küçük bir parantez açıp Midas'tan bahsedelim.
Evet, kesinlikle teşekkür ederim kendilerine.
Birçok özelliği var.
Evet, yani her şeyden önce SPK'dan onaylı çevrim içi bir aracı kurum, finansal kurum hizmeti veriyor. Yabancı sermayenin de katıldığı, girişim sermayesiyle bulunduğu 3 milyondan fazla kullanıcısı var ve yararlanıyorlar. Ucuz, güvenilir, hızlı ve en önemlisi de çok düşük maliyetlerle işlem yapabildiğiniz bir platform Midas. Aşağıdaki linkleri tıklayarak platformlarına girmelerini rica ederiz. Ayrıca bir analiz kısmını söyleyeyim, benim en beğendiğim kısım. Yani yalnız işlem hizmeti vermiyor, aynı zamanda sizin yatırım ve birikimlerinizi değerlendirmesi için gerekli analizleri de çok geniş bir kapsamda sunuyor. Borsada işlemden komisyon almıyor. Ben de bu nasıl bir şeydir anlayamadım. Tefas fonlarından da almıyor. Yurt dışında da işlem büyüklüğünüz ne olursa olsun sadece 1,5 dolar. Bir değerlendirmenizi rica ediyoruz Midas'ı.
Kendine çok teşekkür ediyoruz ve programa devam ediyoruz.
Hadi bakalım.
Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi hesap kitap yapmış. Gördünüz mü?
Okudum, evet.
Emekli maaşı yeterli değil demiş. Güzel bir tespit. Demiş ki para basarak refah artsaydı dünyada açlık kalmazdı. En düşük maaşı emekli maaşı 100 bin yaparım. Bu enflasyon yaratır, başka bir şey yaramaz demiş. Doğru söylemiş. Belki çok ciddi aranan bir kuş istiyor ama Nihat Zeybekçi'nin Mehmet Şimşek'in yerine gelebileceği bir konuşuluyor zaman zaman. Çünkü onun savunduğu ekonomi politikaları Mehmet Şimşek'ten farklı. Evet. Ama çok üst düzey bir isim. Zamanında bakanlık yaptı geçmiş zamanda. Şimdi genel başkan yardımcısı. Böyle tespitte nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani tespitten ziyade çözüm değil mi de iktidarın?
Evet. Bir gerçekleri söylemiş.
Gerçekleri söylemiş.
Evet, keşke bunun çözüm yolunda söylese. Ama onu söylemediğini ben ekleyeyim. Vallahi yok çözümü. Yani insanların canını yakmayan bir çözüm yok.
Canı yanınca çözüm kesin mi peki?
Canı yanınca çözüm kesin. O acıyı hafifletmek de mümkün. Asgari ücret, emekli maaşı vesaire geçmiş enflasyona, gelecek enflasyona ya da projekte edilen enflasyona endekslersin. Çok ciddi bir refah kaybı olur. Milyonlarca insan sefalet sınırının altına düşer. Bunu makroekonomik dengelere zarar vermeden telafi etmek için zenginlerden vergi toplarsın. Onunla da sosyal güvenlik kanunu pekiştirirsin. Ama öyle bir akıl yok yani. İşte onun yerine yine şeye kredi veriyoruz yani. Kredi garanti fonu üzerinden kefalet veriyoruz. Ben şey açıklamasını da çok ilginç buldum. Ekol TV'de zannederim sordular Ekrem İmamoğlu olayı ekonomiye zarar verdim diye. Zarar vermedi demek doğru olmaz. Bu zarar zaman içinde kendini gösterir dedi. Gerçekçi ve cesur yaklaşımlar. İnşallah bunları Sayın Erdoğan'la da konuşuyordur.
Şimdi Atiye Bey şöyle bir şey var. Madem İmamoğlu dedik. Dördüncü dalga operasyon geldi. Dalga dalga yayacak geçmiş dönemde yaşanan Ergenekon ve benzeri davalarda olduğu gibi. Biz bu yöne giymeden önce ben enteresan bir şey gördüm. İstanbul'da toplu taşımaya dahil olmak üzere görünen her yerde, görünen bu panora var ya. Oradaki hiçbir panoda bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı, ismi, cismi olmayacakmış. Yani savcık, İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla İmamoğlu'nun fotoğrafı, imzası, göğüslerle bundan sonra İstanbul'un hiçbir açık alanında kullanılmayacakmış.
Kesinlikle çok ağır. Bu iktidarın ve ona bağlı olan devlet kademesi, yargının açık konuşuyor.
Tabii ki.
Artık meşruiyet kisvesine sığınmaya dahi zahmet et göstermediğin bir şey bu, göstergesi. Ama hiçbir şekilde faydası olmuyor. Nereden biliyorum? Anketlerden. İşte en son ORC ve HSBS ya da HSB yayınlandı. CHP parti olarak AKP ile arasındaki farkı açıyor. Yine Cumhurbaşkanı adayınız kim, yani kimi tercih edersiniz diye sorduğunuzda Ekrem İmamoğlu fark atıyor. Ve bu şekilde operasyonlara devam ederek milletin öfkesi artıyor. CHP mitingleri dolup taşıyor. Siyasi olarak da bir kazanım elde edemiyorsunuz. CHP işte kesinlikle anayasaya kapıyı kapattı. Ne elde ettiniz yani? Bu son derece gereksiz ve zamansız bir baskı politikası. Hadi siyasi boyutunu bir kenara bırakalım. Yani ekonomide de çok ciddi hasar yaratmaya talip bir gelişme. İnsanların hafızaları çok taze. Yani ilk şok döviz rezervlerini vurdu. DTH'lara vurdu. Yine bu şekilde manşetlere sızan, yani bu operasyon değil ama ne bileyim işte daha önemli kişilerin CHP'ye kadar uzanması bu operasyonların güven algısını tamamen yıkar. İşte şirketlerin artık yurt dışına kaçtığını biliyoruz. Ve bu büyük ölçüde oradaki fırsatların daha iyi olmasından değil, buradaki ortamdan sıkılmış olmalarından kaynaklanıyor. Vatandaşların da ben yaz aylarında hala Türk lirasına döneceğine eminim. Ama çekirdek bir kitle var. Politikaya bilinçli veyahut da politikada olanlardan hiç hoşnutsuz değil. Ve bunlar bir türlü bir siyasi krizin ekonomik krize dönüşmeyeceğine ikna edilemiyorlar. Bu da Türkiye'nin işte rezerv biriktirmesini veyahut da para politikasını gevşetmesini engelliyor. Ya işin en acı tarafı da şu. Dış politikada güzel bir ivme yakaladık. İşte Suriye artık bize devredildi. Yaptırımlar kaldırıldı. Netanyahu'nun kredibilitesi çok düştü. Belki AB ve ABD ilişkilerini gözden geçirecekler. Yani daha böyle bir sürü şey. Thomas Barak, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, Suriye'ye özel ateşe atandı ya da özel görevli atandı. Trump'la da. Ya bir sürü böyle önce yabancı yatırımcıyı, arkasından da yüksek birikimi olan Moody'yi Türk lirasında kalmaya, borsaya girmeye teşvik edecek gelişmeler oluyor. Ama bu operasyonları, yani bu bir sinir savaşı. Nerede biteceğini de bilmiyorsun. Yani bir günde olup bitse, yani bu son diyebilsek artık belki toparlanmaya başlayacağız. Ama böyle sürüncemede kalıp her gün gıdım gıdım kanımızı aldıkları sürece ekonomide iyi şeyler olmasını kimse beklemesin.
Evet, yani bu bölge 2 sene, 2,5 sene neyse seçim, 1 sene, 1,5 sene hep böyle devam edecek mi? Yani hep böyle devam edebilir mi, yoksa bir noktada bir kırılma mı olacak? İyi veya kötü?
Bence olacak ve bence iyi yönde olacak. Bir noktada Bahçeli devreye girip yeter artık diyecek. O noktanın neresi olduğunu bilemem ama şunu çok iyi biliyorum. Bahçeli Kürtlerle barış, çok geniş anlamda kullanıyorum bu kelimeyi, projesine Erdoğan'ı yeniden seçtirmenin ötesinde bir önem atfediyor. Onun açısından bu hayati, varoluşsal bir hedef ve bu olaylar CHP yönelik de olsa aslında DEM Parti'yi de etkiliyor. Çünkü onlar bunların kendi başına geleceklerini de çok iyi biliyorlar.
Bugün de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel duruşması vardı. Bakalım ne olacak? 7 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? O da biliyorsunuz bu söylediğiniz Kürt denklem açısından çok kritik birisi. Zaten kendisi demiş ben dışarıda olsaydım bugün bu görüşmeyi yapanlardan birisi olacaktın demiş.
Saçmalıklar dünyası yani. Gerçekten. Bu şunu hatırlatayım. Ergenekon operasyonları 200'den fazla dalga oldu. Biliyorsunuz her seferinde yeni deliller keşfedildi filan. Sonunda da hepsi beraat ettiler.
Ama gidenler gitti.
Ama İyi giden yani. çok hasara yani. Evet, hem çok. Manevi anlamda hem sosyal ve maddi anlamda çok hasara sebebiyet verdi. Bu sefer de aynı şeyin olmasından korkuyor.
Bir de bahsettiğimiz insan hayatı.
En önemlisi
yani, tabii. Evet yani insanı hayatta geçiyor orada. Kusura bakma yanlış yapmışız deyip 10 sene sonra hakkını iade etmek iade olmuyor yani. Hak olmuyor. Ama absürtlükler sadece bizde değil. Trump gördünüz mü Harvard'da yabancı öğrencilerin alımını yasakladı.
Evet. Uluslararası öğrenci kaydını evet. Yasakladı.
Evet. Uluslararası öğrenci ağımı yetkisi iptal etti Harvard'da. Niye üniversiteyi sevmiyor Trump?
Entelektüelleri sevmiyor. Kendi politikalarına karşı çıkan hiç kimseyi sevmiyor. Genelde Amerika'da kıyı bölgelerindeki eyaletlerdeki üniversiteler liberal olur geniş anlamda. Ve muhtemelen de İsrail'den çok Filistin'e karşı sempatileri belli edilmiştir. En azından
İsrail eşliği.
Evet yani üniversite kampüslerinde hangi gösteriye müsaade edildiği bir de size söyler. İşte Trump bunların üstüne giderek bunları bastırmaya çalışıyor. Bunlar Amerika'da siyasi olarak köklü bir değişime yol açar mı? Kesinlikle yol açmaz.
Anayasa biz de açmadık.
Bizde de açmadı. Sistem neyse o şekilde devam etti. Üstelik bizde kurumlar çok zayıf ama Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 yıllık kurumlar var. İşte Anayasa Mahkemesi dolaylı bir kararla Fed üyelerini sebepsiz görevden alınamayacağı kararını verdi. Trump çortladı. Burada da öyle olacak. Pek çok kişi Trump 4 yıl bize çok zarar verir diye ne dese yapıyor. Yani kanuna aykırı da olsa isteklerini yerine getiriyorlar. Ama son anketler Reuters tarafından ortalamaları alındı. Hızla onaylanma oranı düşüyor. Ve üniversite mezunu olmayan genç erkekler dışında geçen yani Kasım'da ona seçimi kazandıran işte beyaz ırktan Latino ve Asyalı seçmenler ve kadınlar arasında ciddi boyutta oy kaybetmeye başladı. Gelecek sene bu dönemde bu saçmalıklar devam ederse biz cumhuriyetçilerin de isyan edip Trump'ı veto etmeye başladığını göreceğiz.
Dengelenecek yani sonuçta. Demokrasi böyle bir şey.
Evet.
Yani. Çalışan kurumlar böyle bir şey. Dengeliyor.
Eğer işte bu yani Trump üçüncü kez aday olabilseydi bu kadar iyimser olmaz. Evet. Ama öyle bir ihtimali kesinlikle yok yani.
İşte bizde de neyin eksik olduğunu esasında görüyoruz. Dönem sınırı, kurumla, denge mekanizmaları olmayınca adım başına gidiyorsun böyle. Nerede duracağını artık kendine kalmış.
Sanırım Dem Parti'de anayasa pazarlık masasına oturursa böyle bir şey isteyecek. Yani Kürt hakları falan dördüncü ilk dört madde tartışması falan bunları beyhude görüyorum. Kürtlerin de böyle şeyler isteyecek kadar aptal olmadıklarını düşünüyorum. Onlar da muhtemelen parlamento ve yüksek yargının Erdoğan veyahut da iktidar partisi gözetiminde kurtarılabileceği bir sistemi oluşturmak.
Mümkün mü o ya şimdi?
O zaman anayasa olmaz abi.
Belediyenin yetkilerini ve güçlerinin bir kısmı merkez çekeceği konuşuluyor. Ki muhtemelen olacak. Bu esasında güç siyasetinin en çok önem verdiği şeyden birisi de yer yönetiminin güçlendirmesiydi.
Kimi kandırıyorlar?
Ben anlamıyorum. Evet, yani.
Ben de anlamıyorum.
Neyi pasarı olacak bu da?
Evet yani Erdoğan orada da işte ekonomide olduğu gibi hem düşük enflasyon hem yüksek kıyım istediği gibi burada da hem ben istediğimi yapayım hem Kürtleri de anayasa değişikliğine razı edip bir daha seçilme hakkı kazanayım ama
ekonomi ne olduysa bu da oluyor en sonunda.
O şekilde olacak. Ve dediğim gibi yani ben şu anda Bahçeli'yi o kanatta en sağlıklı düşünen siyasetçi olarak görüyorum. Müdahale edeceği düşüncesi için. Yani böyle bir şey hele o belediyeler kanunu falan değiştirmeye kalkarlarsa Kürtler kaçar masadan yani. Yaklaşmazlar bile.
Mehmet Şimşek'ten sonra Fırgınız Devlet artık yeni şeyiniz o mu?
Ve Türkiye İşçi Partisi. O başkanını çok beğeniyorum.
Siz de Erdoğan gibisiniz. Tezatları bir aynı yere toplamayı seviyorsunuz.
Ya ben her zaman haklı değilim. Pek çok konuda da eminim. Aptalca ve yanlış görüşlerim var ama bildiğimi konuşmaktan çekinmeyen bir insanım. Durum budur. Ama yarın seçim olsa yine muhalefet partisine oy vereceğim. Bu kadar da basit yani.
Bitcoin. Bitcoin aran mutlu.
Bir ay önceki yayınımı getirip koyun. Evet.
Tak diye verelim böyle.
Ver. Pat. Bitcoin çıkacak 200 bin, 120 bin demiş Atilla Eşra diye büyük. Ya şakayı bir kenara bırakın. Benim tahminlerim zaten tesadüfi eğer tutarsa. Şu anda işte bugün Financial Times'da Rana Fubar'da yazdı. Yani millet Amerikan varlıklarından ve dolardan kaçmak için nereye bulursa sığınıyor. Tabii altın bir tur gitti. Şimdi Bitcoin gidecek. Arkasından ne gelecek emin değilim. İşte İsviçre frangı bir tur attı. Her yere gelebilir. Yani dolarda ve ABD tahvillerinde olmamak için her yolu deniyorlar. Ve bu daha yeni başladı. Yeni başladı çünkü ne Amerika'da bütçe açığı kapanabilir, ne Fed faiz indirebilir, ne de Trump'ın bu saçma sapan politikalarıyla ticari savaşlarının bir sonu gelir. Ve Türkiye'de kaçtıkları gibi bir siyasi belirsizlikten, Amerika'daki siyasi belirsizlikten de kaçacaklar. Valla milli piyango mu Rus üretimi dersin. Yani biraz kafamızı kullansak o piyango, o büyük ikramiye bize vuracak. En azından kendi standartlarımızda, kendi ligimizde. Ama burası ilk gelecekleri yerlerden değil.
O zaman Bitcoin yükselişi yani biraz da yapısal bir yükseliş.
Evet. Yani
bugünden yarına hani trend değişsen gene... Trend değişmez diyorsunuz.
Ya evet. Bak şöyle bir duruma varmıştık. Bu işte Amerikan ayrıcalığı, American exceptionalism. Dünyada portföy yönetenlerin portföylerinin %60'ını S&P 500 oluşturuyordu. Ve bunun da %75'ini falan 7 tane büyük teknoloji şirketi oluşturuyordu. Bu nasıl bir salaklık olabilir? Yani neden? Çünkü endekslerin altında kalmak istemiyorlar. Şimdi o paralar kaçmadı ama o paralara zarar gelmesi ihtimaline karşı işte put opsiyonlar, futures falan alınıyor. Herkes kendini hedge ediyor. Bu ticaret savaşları devam ederse artık Amerikan dolarından kaçış başlayacağı, mesela Euro 1.20'nin üstüne çok rahatlıkla çıkabilir. Japonya'nın şu andaki seviyesini hatırlamıyorum ama özellikle Temmuz'da faiz arttıracağına dair yorumlar gerçekse Japon Merkez Bankası'nın o tarafa hızlı bir şekilde kaçabilir. Bu güzel bir şey değil. Yani bize hani Türkiye gibi sıcak paraya muhtaç veyahut da özleyen bir ülke açısından iyi bir şey ama ne Avrupa Merkez Bankası ne Japon Merkez Bankası böyle sürekli giren çıkan paralarla ekonomiyi yönetmek istemez. Çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız, çalkantılar yaşayacağız.
Konuşacağız hepsini bundan sonraki bölümlerde ama artık sonuna geldik. Kapatırken biraz teknolojiden konuşalım.
Konuşalım.
Google'ın son bu hafta içerisinde tanıttığı özellikler var. Gördünüz mü onları?
Evet.
Google Meet eş zamanlı farklı dillerde tercümanlık ve tercümanlık seslendirme de yapıyor. Yani siz mesela Fransızca konuşuyorsunuz, ben İspanyolca, siz Fransızca konuşuyorsunuz, ben İspanyolca duyuyorum.
Evet.
Ve bunu aynı tüm dillerde yakında yapacak inanılmaz bir özellik değil mi?
Korkunç bir şey. Yani bir tabii ki kullanıcılar açısından çok büyük kolaylık ama istihdam açısından çok kötü haber. Bugün simultane tercümanlar en pahalı işleri yapıyorlar. Güzel ücret kazanıyorlar, hak ediyorlardı. Yalnız onunla kalmıyor. Ayn Bremmer, işte bu Eurasia grubun bir danışmanlık şirketi, çok iyi bilinen bir isim. 2 ila 10 yıl içinde buna şu anda verimli şey yapay zeka mı diyoruz bunlara? Ama bunlar çok belli dallarda sınırlı uzmanlaşmış genel yapay zeka. Yani insandan ayırt edilmeyecek. Gerek fiziki formuyla, gerekse beyinsel yapısıyla insanı aynen taklit edip hatta ondan daha iyi işler çıkartabilecek bir noktaya geleceğimizi söylüyor. Ben pek emin değilim. Ama şurası kesin. Çok hızlı teknolojik değişim ve yapay zekanın özellikle hizmetlerde çok ciddi bir şekilde kendine pratik alanı bulduğunu görüyoruz. Yani bu öyle hani oturup birilerinin bir şey araştırmak için kullanacağı bir şey değil. Ciddi bir şekilde işe yarıyor, maliyetleri düşürüyor. Bu beraberinde ciddi bir istihdam sorunu yaratır ve kapitalist sistemi bayağı zorlar. Öte yanda da işte inşallah ben de o kategoriye girerim ama ben artık zaten kariyerimin sonuna geldim. Yapay zeka ile çalışabilen ve verimliliğini artıranlar da yeni zenginler grubu olacak.
Evet, daha küçük ve daha zengin bir grup oluşacak. Geniş kesimlerde muhtemelen.
En azından bir 10 yıl daha böyle.
Bakın size bir şey izlettireyim. Google Video bir şey yapmış. Dünden beri onu izliyorum. Video, bakın. Şu videoyu görüyorsunuz. Bakın, bu tamamen yapay zekanın yaptığı bir video, biliyor musunuz? İnanılır değil mi? Bak insanlar falan, her şey, hiçbir şey yok.
Aynen.
500 bin dolarlık bir prodüksiyonu bir günden kısa bir sürede 500 dolar yapıyormuş.
Yani bütün pazarlama şirketleri, reklam şirketleri ciddi bir şekilde müşteri kaybedecekler. Tabii yararlarını söylüyoruz. Deepfake.
Tabii bundan sonra gerçeklik algısı.
İntikam şeylerinden, sahte videolarından uluslararası bir krize yol açabilecek şeyler de olabilir.
Artık bundan sonra gerçek diye bir şey olmayacak.
Ya ben oraya kadar gitmeye niyetli değilim. Biraz daha muhafazakar bir yapıya sahip oldum. Çünkü bence çok sıkı denetimler gelecek. Yani nasıl bizde hani reklam yerleştirmek falan belli kurallara bağlıysa. Neyi yapay zekanın yaptığı altta bir feragatname olarak açıklanmak zorunda kalacak. Bir süre sonra da insanların bunlardan bıktığını görebiliriz.
Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Bu cuma günden sizlere veda ederim. Teşekkürler.
Rica ederim.
Midas sundu. Midas.